Ayrım 7, sayfa 94. Makedonya. Makedonya Bilimler Akademisi'nden gelen bir davetle ikinci binde Makedonya semineri dolayısıyla 30 yıl sonra gene Üsküp'teyim. Herkes 2000 rakamının sihrine sığındı ve bir şeyler bekliyor. Oysa 150 sene öncesine göre ne değişti sorusunu ciddi olarak sormak gerekiyor. Gittiğim ülkenin nüfusu 2 milyon, güzel ve bereketli. Bütün Osmanlı başkentini besleyen Vardar Ovası'nın başlangıcı. 2 milyonun üçte biri başkentte yaşıyor. Pek iç açıcı bir durum olmasa gerek. Çünkü bu başkent bu nüfusu ne kadar doyuruyor. Makedonya'da Mareşal Tito'nun eşitleyici politikalar devrinden kalma mükemmel bir karayolu ağı var. Ama tarihten kalma başka sorunlar da var. Nüfusun okkalıca bir bölümü Müslüman Arnavut. Hiç düşünmeyecek bir azınlık ise Türkler. Bu üç unsurun birbirine muhabbet duyduğunu söylemek iyimserlik olur. Arnavutlarla Makedonların kavgası malum. Bu yetmezmiş gibi manastırın, Bitola, ortasında çeşitli Türk dükkanlarını yakan Makedonlar var. Makedonlardan haz etmeyen Türklerin Arnavutlara bayıldığı söylenemez. Arnavutlar ise Türklerin Müslümanlıkları dışında ayrı kimlik taşımalarını tahammül edemiyorlar. 1912'den sonra girilen dikenli yollardan sonra halen 1912'nin olumsuz şartları ortadan kalkmış gibi değil. Zamanın iyi bir hekim olmasını dilemek lazım. Toplantıda Rusya İlimler Akademisi'nden gelen Elena Guskova, Arnavutların son çatışmalardaki sorumluluğundan söz ediyor. Arnavutların salonda bulunacağını hesaba katmadan tebliğini hazırlamış herhalde ama Makedon Akademisi bu sefer Arnavutluk'tan kalabalık bir heyet davet etmiş. Hepsi Guskova'yı propagandist ve kışkırtıcı diye topa tutuyor. Kimse bu görüşler Guskova'nın demiyor. Ülkesi Rusya, Balkanları karıştıran güç diye gözüküyor. Zavallı Rusya, güçlü de olsa, güçsüz de olsa hep suçlu. İsveçli konuşmacı Makedonlara hitaben ABD'ye itibar etmeyin diyor. Avrupacı bir söylem. Ancak hava meydanına indirilen Alman askeri konvoylarına bakınca doğrusu bu gibi bilimsel yaklaşımları ihtiyatlı karşılamak gerek. Balkanlarda siyaset ve harp maalesef bilimsel toplantılarda daha hakimdir. Balkanlarda Almanya'dan söz eden yok. Şu sıra herkes Almancı. Almanca, Balkanlarda bilinen ve aydınlar arasında el an tutulan bir dil. Almanya ise yaşlı nüfuslu, üretim potansiyeli düşük bir dünyaya hem stratejik hem tarihi eğilimlere ilgi duyuyor. Tarihi diyorsak Bismarck sonrası tarihten söz ediyoruz. Çünkü Bismarck Balkanlardan bir Pomeranya askerinin kemiklerine bile değmez diye söz ederdi. Pomeranya askeri en eğitimsiz ve ucuz donanımlı bölgesel devşirmelerdi. Bugün başka bir dünya oluşuyor. Almanya'nın Doğu Avrupa ve Balkanlara duyduğu ilgi ve açılımı sadece Avrupalı ortaklarını değil, eski Almanya'nın dirilmesinden ve doğullaşmaktan korkan Alman aydınlarını bile rahatsız ediyor. Balkanlar bizim tarihimiz. Manastır'ın küçük bir Orta Avrupa kasabasınınkini andıran caddesi, Manastır halkının bugün bile Fransızca ve Piyano'ya düşkünlüğü, oradaki askeri idadide okuyan genç Mustafa Kemal'in kültürel anlayışına nasıl şekillendiğini açıklıyor. Bu güzel ülkede 72 millet arasındaki gerilim, asayişi sağlayan bir kuvvetin burada niye 5,5 asır tutunabildiğini gösteriyor. Üsküp'ün çarşısı, minareleri, şehrin batı ucundaki Aziz Pantolomei Manastırı, Osmanlı kültür mirasının bir canlı resmini oluşturuyor. Çarşıdaki şirin kahvehanelerden birinde ince belli bardaklardan içtiğimiz demli çay, tepedeki Mustafa Paşa Camii yanındaki türbe, iki katlı evciğin üstündeki İstanbul Otoriği tabelası bu dünyanın bizden kopmadığını, bizim de oralardan kopamayacağımızı gösterir. Bizans, Osmanlı, Arnavut, Hristiyan, Makedon, Torbeş, Müslüman Makedon, komşular, çay, kahve, börek, köfte. Kurşunlu han, dükkanlar, özgün mezarlıklar. Balkanlı olmak için her şeye Almanya gibi postalla karışmak gerekmiyor. Sadece Yahya Kemal'in hasretle terennüm ettiği bu dünyayı kavrayalım ve sevelim yeter. Bosna. 1972 Haziran'ında Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahtı Fransız Ferdinand'ı katleden ünlü suikastçi Principo'nun adını taşıyan köprüde durmuş, şehri uzun uzun seyretmiştim. 4 asırlık Bosna, Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Abdülhamit Han'a, Berlin Kongresi'nden 1. Dünya Savaşı'na renkli ve olaylı Bosna tarihi gözümün önünden geçmişti. Saraybosna şehrinin ve hepten Osmanlı Bosna'sının gerçek kurucusu Gazi Hüsrev Bey'dir. Akıncı Beylerinden Ferhat Bey ve 2. Bayezid Han'ın kızı Selçuk Sultan'ın oğludur. Yani padişahın torunudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın halazadesi olur. Şehrin iktisadi hayatında etrafın güvenliğini de zapturaptı alan büyük Fahri Bosnalı'dır. Saraybosna'nın merkezi hiç şüphesiz Gazi Hüseyin Bey Camii ve etrafındaki medrese Han ve Bedesten'den oluşan külliyedir. 1910 yılının Mayıs ayı sonunda İmparator Franz Joseph bile şehre gelir gelmez burayı ziyaret etmiş ve artık Avusturya Macaristan'ın ilk kalabalık Müslüman topluluğuyla burada görüşme ve onları onurlandırma gereğini duymuştu. Üstelik Gazi Hüseyin Bey, Eskişehirlerin terk edilen, ara sıra lütfen uğranılan bir mahallesi değildir. Saraybosna halkı, Ferhadiye denen cadde ve Gazi Hüseyin Bey Külliyesi'nden günde bir iki defa geçer. Buradaki dükkanlar Avusturyalıların uzattığı bölümle iç içedir. Gazi Hüseyin Bey, camii serbileri, şadırvanı ile huzur dolu bir köşedir. Bir yanıyla bizim artık kaybettiğimiz Bursa, Edirne, İstanbul'un Fatih, Aksaray semtidir. Yugoslav tarihçiliği, Tito devrini tarihin sonu, mutluluk noktası diye yorumluyordu. Ama öyle olmadığı açıktı. Çarşı, pazar ve camileri gezerken bir şeylerin kaynadığı görülüyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en renkli ama aynı zamanda da en Osmanlı eyaletiydi Bosna. Merkezi şehir Saraybosna, Bursa'nın ikiz kardeşi gibidir. Geçen asırlarda da yaşadıkları değişikliklere rağmen ikizlerin hayat yolculuğu gibi bu benzerlik bozulmadan sürdü. Şehrin merkezindeki camiler, çarşıdaki dükkan ve kahvehaneler, tepelerdeki konaklar ve mezarlıklar, Bosna halkının bugün bile devam ettiği dergahlar, özellikle bunlardan Halvetiye Tekkesi'nde halen Fatih Sultan Mehmet Han'ın portisi asılıdır. Düzlükteki Avusturya idaresinden kalma Bizantino Mor denen şark üslubundaki idare binaları, okul ve imalathaneler, evet bu 19. asır manzarası dahi Bursa'nın aynı yüzyıldaki profiline çok benzer. Ve nihayet Türkiye'nin de dahil olduğu bütün Balkanlar gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında dönemin iğrenç binaları bu güzelliklerin üstüne kabus gibi çöker. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bosna halkının nitelik ve güzelliklerini anlata anlata bitiremez. Bosna'nın doğası kadar insanların boyu posu, yüz güzellikleri de dünyayı gezen seyyahı büyülemiştir. Bosna halkının kaş köşten uzak yaşamı yanında tutucu adetlerini de tasvir eder. Mesela evlenen gençler bekar arkadaşlarıyla ilişkiyi kesmek zorundaymış. Geçen asırlarda konuşulan ve Arap harfiyle yazılan dil, o kadar Türkçe ve o vesileyle Arapça Farsça deyim kazanmış ki adeta Boşnakça dinleyecek bir yapılanma başlamış ama dil Hırvatlarla Sırpların konuştuğunun aynısıdır. Ne var ki aynı dil demek değildir. Hele yaşamı hükmeden zevk ve adetler Bosna'ya damgasını vuran mimari öbürkülerden çok farklıdır. Bosna'da hakim din 15. asırdan beri İslam. Tabii her Bosnalı bu dini kabul etmiş değil. İdareci ve mülk sahibi zümreden başlayarak yavaş yavaş yayılmış. Ama doğrusu Türkiye İslamı'nın en pekin ortağı Bosna. Bu ülke fetihten hemen sonra en ünlü Müslüman alim ve fakihleri yani hukukçuları yetiştirmiş. Mevlidilik ve halvetilik gibi tarikatlarla Türk, Arap ve Fars diline de vakıf zümreler çıkmış. 16. asrın en önemli ve hala da önemli koruyan hafız şerhi Bosnalı Suudi Efendi'nindir. Malum İran şairi hafızı şerh etmek zor iş. Bütün şark edebiyatını, tarih ve felsefesini, ayrıca Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmek lazım. Bosna bir asır içinde böyle marifetli adamlar yetiştirmiş. Bosna uleması İstanbul'un çok etkisindeydi ve doğrusu İstanbul'un medreselerinde doldurmuşlardı. Avusturya'nın ilhak etmesinden sonra Bosna'nın reisül ulemasını yani baş müftü vekilini İstanbul'a Şeyhülislamlık tayin ederdi. Bosna, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ortak eyaletiydi. Bu yüzden de Avusturya ve Macar memurlarının birbiriyle çekiştikleri bir alandı. Galiba Macarlar Müslümanları daha çok tutuyordu. Doğrusu 17. yüzyıldan beri kendi adamları tarafından idare edilen, hatta imparatorluğu bile o adamların idare ettiği Bosnalılar için hoş bir dönem değildi. Daha sorunlu dönemler de geldi. Bazı ülkeler tarihi büyük ıstırap ve yoğun fazilet imtihanlarıyla yaşamak zorunda kalmıştır. Bosna bunların başında gelir. 4 yıl evvel yıkıntılar içinde bir ülke vardı. Bugün daha ümitli ama değişik sorunlar da var. Bosna'nın bugünü Balkanlaşma süreci dediğimiz ve 19. yüzyıl boyunca büyük devletleri dışişleri memurlarının bürolarında küçük Balkan milletlerinin hayatı ile adeta satranç oynadıkları devri hatırlatıyor. O zamanki dünyanın düzeni malum. Büyük devletler ve sömürgeler vardı. Herkes bu sınırların ardındaydı. Açık saha 1699'dan beri giderek ana yurduna doğru itilen Osmanlı'nın terk ettiği Balkanlar bölümüydü. Balkanlar zenginleşiyordu ve uyandıklarını zannediyorlardı. Büyük hayallerle çıktıkları yeni tarihi yolculukları kanlı bir hayatı getirdi. Herkes herkesi yiyordu ve her birinin arkasında ya Viyana Berlin ya St. Petersburg veya Paris hatta Roma vardı. Zavallı gün görmüş eski başkent, Slavların hala Zarigrad dedikleri İstanbul, yıkıntının mozlarını süpürmekle meşguldü. Çeteci Balkanlılar, Cumhuriyet idealiyle girdikleri kavgalarını Avrupa'dan getirilen kırsal Alman hanedanlarının prenslerini taş giydirerek noktalıyorlardı. Kalabalık köylü kitleleri Osmanlı yönetimine karşı çözülemeyen toprak sorunları yüzünden ayıklanmışlardı. Ama yeni yönetimler bu sorunları hiç çözemiyordu. Sanayileşme pek yavaştı. Zayıf bir tüccar burjuvazi ve çok iddialı ama Almanya ve Prag tarihçi ekollerinin beslediği kof milli aydın sınıfların popülist ve milliyetçi söylemiyle iktisadiyat pek düzelmese de kavgacı ruh gelişiyordu. Gerçekte Balkanlı köylünün hayatı iyi olmasa da Doğu Avrupalı ve Akdenizli köylü kitlelerininkinden daha fena değildi. Karl Marx, Engels ve Urquhart gibileri Rusya'nın Balkanlara ne getireceğini haklı olarak soruyorlardı. Büyük devletler yani Avusturya Habsburg hanedanından, Rusya Romanovlardan, biz Osmanlılardan ve hiç kimse Bourbonlardan Balkanlara prens veya kral ithal edemeyecekti. Bu konuda bir centilmenlik anlaşması vardı. Geriye hayatlarını avlanmakla ve biraz daha akıllı ise kitap okumakla geçiren küçük Alman hanedanlarının hükümdar adayı prenslerinden başkası kalmıyordu. Bunlardan Bavyeralı Otto, Yunanistan'ın başkenti Nokia'ya geldi. Konumu uygun bu şehri beğenmedi, romantik bir özlemle başkenti Atina'ya nakletti. Fakir krallığını kaldıramayacağı bir sürü masraf yapıldı. Otto eski Yunancayı çok iyi biliyordu. Modern Yunanlıların konuşup yazdıkları dili beğenmiyordu ve nazırların verdiği raporları bile kırmızı kalemiyle tasdih ediyordu. Memleketin bürokrasisi öğretmen hükümdar yüzünden yazıp çizemez hale gelmişti. Bu hükümdarların çoğu Balkan ülkelerine gelirken ellerinde Baedeker seyahat rehberinden başka ciddi bir müracaat kitabı yoktu. Bavyeralı Otto'dan sonra tahta getirilen Danimarkalı hanedan ilk üyesi ben inancımı değiştirmem diye tutturdu ve Ortodoksluğu kimselere bırakmayan, kendi Katolik Yunanlılarına bile eziyet eden bu ülke Protestan kralla işini yürütmek zorunda kaldı. Küçük Balkanların her biri halkı ayrı birer ırk, Romenler Latin, Helenler ve Arnavutlar kendine özgün dilleri olan birer ırk, diğerleri Slav ve Türkler ise hiçbiriyle alakası olmayan yönetici uluslardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun demir eli hayatı 4 asır boyu dondurmuştu. Slavların Arnavutları emme süreci kesildi. Yunanlar arasında Slav ve Arnavut yayılması sona erdi. Romenler Slav denizi içinde boğulmaktan kurtuldular. Osmanlı havası çekildikçe eski sancılar başladı. Tespit edilen sınırlar içinde hiçbir ülke homojen bir nüfusa sahip değildi. Aynı dili konuşanlar bile birbirleriyle boğuşuyordu. En fecisi ise Sırp-Sloven Krallığı yani sonraki Yugoslavya'ydı. Parlamentoda yani Skupçina'da Hırvat ve Sırp mebuslar birbirlerini kurşunlamakta tereddüt etmezdi. Bu sözde Birleşik Ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Tito'nun taviz vermez sert politikası sayesinde 40 yıl kadar yaşadı. Nihayet bildiğimiz feci olaylarla tarihini kapadı. Bugün Balkanlar aynı Balkanlar mı? Sorunlar devam ediyor. Gerçi Slovenler koptu gitti. Avrupa Birliği'nin korusunda yerini aldı ama müstakil Makedonya, Balkanların üç devleti arasında çekişme alanıdır. Bu çekişmeye direnmek için kendi iç yapısının sağlam olması gerek, ancak hiç de öyle görünmüyor. Arnavut, Slav, Makedon ve Türk unsurun arası hiç de iyi değil. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Sırp, Hırvat ve Boşnaklar federasyon halinde yaşamaya çalışıyor. Kendi aralarında gülün adı konusunda bile anlaşamayacaklarından, Saraybosna'daki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği otoritelerinin tavsiyelerini El Pençe Divan bekliyorlar. Ortalıkta gezinen bir alay, uluslararası memurun entrikası ve boş iddiaları, çevrelerine dağıttıkları parayı bekleyen bir alay, mutabaspıs yerli memur ve entelektüel kalabalığı bu durumun fotoğrafı gibidir. Karabağ Sırplardan kopmak istiyor, hatta koptu. Çok azim bir durum ama birlikte olsalar ne olacak? Bosna'daki Hırvatlar bu ülkede yaşamasalar bile orada ev ve arazi almaya devam ediyorlar. Ne var ki Dalmatya bölgesinin Hırvatları Zagreb Hırvatistanı'ndan pek de hoşlanmıyor. Bu gerilimi besleyen hiç şüphesiz en başta Almanya ve Avusturya blokudur. İngilizler de onlarla yarışıyor. Özgür Bosna, Avrupa Birliği tarafından pohpohlanan Hırvat unsurunun ekonomik baskısına ne kadar direnebilecek? Sırplarla işbirliği yapması ise mümkün değil. Bosna'da nasıl bir politika takip edersek edelim ama barışın yerleştiği gibi bir masala ne inanalım ne de tekrarlayalım. 30 yıl sonra döndüm. Savaşın yıktığı Bosna ise yine güzel bir ırkın ülkesiydi ama çok fakirleşmişti. Sırplardan nefret ediyorlardı. Konuşulan dilin içine ısrarla Osmanlı'dan kalma sözcük ve yeni türetme kelimeler sokuyorlardı. Yani adeta Sırpçadan ayrı bir Boşnakça güçlendiriliyordu. Eskinin Yugoslav Bosnalıları daha çok Müslüman kimliğini benimsemişti. Sayısı artan camiler hiç değilse cuma günleri hınca hınç doluyordu. Bosna yeniden bir Osmanlılık benimsemişti ve bu Osmanlılık Suudi Vahabiler ve İran İslam Cumhuriyeti'nin propagandasına direniyordu. Bazı şeyler bu yıllara göre değişti. İnsanlar daha rahatladı. Bir yandan da komşu etnik gruplarla uzlaşma bir yola girdi. Bosna'da hoş bir Müslümanlık var. Namaz vakti bu lücünlü kızlar örtünüp camilere giriyor, sonra hayata devam ediyor. Saraybosna'nın ortasındaki Başçarşıya Camii, ezan vakti zarif minaresinde hoparlör kullanılmadan insan sesinin güzelliğiyle Müslümanları namaza çağırıyor. Bütün tarihi boyunca muhafaza edilen Tahtalı Sokak, Ulica Mustafa Başiskiya, Karakol Reisi'nin ismi gibi yerler Osmanlılığı bir iklim olarak saklıyor. Karşısındaki Velika Avliya'da sinagog ve Yahudi müzesi var. Bugün Bosna'da 2. Dünya Savaşı sırasında Hırvatların ve Almanların elinden kurtulan Yahudiler göç etmemişlerse çok az sayıda varlar. Mostar Köprüsü. Bosna'da İslamiyet'i hane içinde cemiyet hayatına ve ulusal kimliğe dönüştürenler Sırpların ve Hırvatların saldırgan ve cahil milliyetçiliğidir. Korkunç iç harpte buraların bombalandığını duydum. 2000 yılında ziyaret ettiğimde güya restore edilmiş bir Gazi Hüsrev Camii vardı. Suudiler kendilerine göre işi bitirmişti. Güzelim kesme taş duvarlar sıvanmıştı. Caminin mihrabı mozaiklerle bezenmişti. Bizim Ankara bürokratları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıf neyi öncelikle ele alacaklarını bilemezler. Buna plansızlık, programsızlık kadar asıl umumi malumat eksikliği rol oynar. Harap olan Bosna'ya yardım elini uzattığımızda adam edeceğimiz en baş eser bu olmalıydı. Oysa onu kendilerine göre iddiaları olan petrol zenginlerine bıraktık ve Osmanlı mimarisinin bu seçkin örneği bugünkü tasvip edilemez görünüme görüştü. Hükümetimiz, politikacılar ve basın Mostar'daki köprü açılışına büyük ilgi gösterdi. Daha önemlisi şehrin iki tane yok olma derecesindeki camiyi, IRCIGA, İslam Araştırma ve Kültür Merkezi tarafından restore edildi. İslam konferansı pek akıllıca işleyen bir kurum değildir. Ama onun İstanbul'daki bu kültürel merkezinin, Birleşmiş Milletler'in UNESCO'sundan daha etkili ve ehliyetli çalışma gösterdiği açıktır. 16. asrın dahi mimarı Sinan'ın yetiştirmelerinden ünlü mimar Hayrettin Ağa'nın eseri olan Mostar Köprüsü asırlara dayanmıştır. Baharda Neretreva nehrinin yükselen suyuna sadece yüksekliğiyle değil, iki yanındaki taştan kulelerin birleşik kapla esasına dayanan sistemiyle bu suyu emip boşaltarak da direnç göstermiştir. İç savaşta bence Sırplar kadar ırkçı olan Hırvat çetelerin kasıtlı top atışıyla yıkıldı. Son 10 yılın tarihini kendilerine göre yazan Hırvatlar nedense bu olaylardan hiç bahsetmiyorlar. Beynelmilel bir destekle inşa edilen ve açılan köprü bence beynelmilelci Teatrilati'yi hiç hak etmiyor. Şehrin Avusturya zamanında gelişen ve ünlü Avusturya Lisesi'nin bulunduğu meydana İspanya Meydanı adı verildi. Nedeni burada kazada ölen bir manga İspanyol barış gücü askeridir. Pekala hatıraları önde saygıyla eğiliyoruz. Lakin şehrin etrafındaki tepelere Müslüman komşularına meydan okurcasına ortaçağ usulü kocaman bir haç diken Hırvatlara kendi askeri araçlarıyla yardım eden aynı İspanyollara ne demeli? Ve şehrin silüetini bozan anormal yükseklikteki çan kulesini yapmalarına ne demeli? Dahası var. Bir iki camideki hoparlöre nispet çan kulesine de hoparlör bağlamışlar. 21. yüzyılda beraber yaşama sistemi böyle mi geliştirilecek? Bosna güzel bir ülke. Üç etnik grubun ne kadar titiz ve çalışkan olduğunu tartışacak değilim. Ama sayım ve envanter memurlarının bile gösteremeyeceği bir titizlikle hiçbirini atlamadan köy ve şehirlerdeki her bina kurşunlanmış, top atışına tabi tutulmuş. Hala ücra orman köşelerinde mayın patlıyor. İnsanlar kültürel tahrip savaşı verdi, şimdi de demografik savaş veriyorlar. Artan doğum ve dünya tatlısı bebeklere nasıl bir istikbal sağlanacak, bunu doğrusu çok merak ediyoruz. Pek iç açıcı olmayan gerçekler de var. Fert başına milli geri halen 2400 dolar civarında. Bu rakam bizi 1980'lerin başındaki Türkiye'yi hatırlatıyor. Bir kısım insan neredeyse dünya standartlarında yaşayıp tüketirken çoğunluğun hayatı çok zor. Atıl bir iş adamı zümresi var. Yabancı sermaye pek istekli değil. Öte yandan Slovenya'nın yatırımları bile Türklerinkinin önünde. Avrupalılar hiç çekinmeden Bosna hükümetinin işine karışıyorlar ve Bosna, üç etnik grubun çekişmesi yüzünden yüksek komisere teslim olmuş vaziyette. Federasyonun içindeki Sırp Cumhuriyeti'nin Sırbistan'a yamanma isteği açık. Ne var ki onların içinde de bazı akıllılar bunun pek çıkar yol olmadığını kavramış görünüyorlar. Türkiye'nin yeni büyükelçisi Bülent Tulun Afganistan'dan buraya geldi. Gerilimli bölgelerin uzmanı. Bu tip diplomatlarımızın bu bölgelerle ilişkilerde bir avantaj teşkil ettiği açık. Nitekim daha önce de Şükrü Tufan'ın büyükelçiliği oldukça etkiliydi. İktisadi kurtuluşu bütün eski Yugoslav Cumhuriyetleri, Sırbistan hariç Avrupa'da görüyor. Avrupa Birliği'nin hayali olmasa Dalmaçya kıyıları bile ayrı bir cumhuriyet olarak Hırvatistan'dan kopmaya hazırlanıyordu. Ama Bosna'nın bize hayran bırakan modern İslam'ı bile Avrupa'daki fanatik çevreleri şüpheden kurtarmıyor.